Spor Merkezi'nden iyi akşamlar. Ben Emin Çağlar, Sargın Tekçal'la beraberiz. Sargın merhaba.
Merhaba.
Fenerbahçe konferans liginde hedef çeyrek finali yükselmek ve ilk maça çıkıyor. Rakip Belçika'dan Saint-Gilloise. Kapalı kutu değil, bilinen bir takım. Herkes Liverpool, Frankfurt örneklerini veriyor. O maçtaki futbolunu, sonucu. Son 3 yılda bir proje takım olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Belçika Ligi'nde geldiği ve şu anda 8 puan farkla lider olduğunu düşündüğünde. Bu sene Ali Koç döneminin şampiyonluktaki en güçlü dönemlerinden bir tanesi. Takım rekorları kırarak geliyor, beklentileri arttırıyor. Ligdeydi bu. O beklenti şimdi Konferans Ligi'nde yola devam etmek. Bu akşamki maçı bu beklentiler doğrultusunda nasıl değerlendiriyorsun?
Aslında bu değerlendirmenin en önemli kısmını İsmail Kartal yapacak. Ben sahaya çıkaracağı 11'i merak ediyorum. Konferans ligine verdiği önemi de gösterecektir. Hani rotasyona gidecek mi? Mesela bugün gün içinde daha lige göre daha farklı bir kadroyla çıkacağı konusunda haberler ortaya atıldı. Yaklaşık 200 saat sonra öğreneceğiz onu. Ama Fenerbahçe'nin bence lig kadar önem vermesi gerekiyor Konferans ligine. Sonuçta ya bir Avrupa ligi, Avrupa Kupası ve oyuncuların Süper Lig'den daha çok sahne alabileceği, pazar yapabileceği, kulübün de tanınırlığını arttıracak bir alan Konferans Ligi. Yani sadece o ülke puanı, Fenerbahçe'nin kulüp puanının yanı sıra hiç de küçümsenmemesi gerekiyor. Fenerbahçe bence en güçlü kadrosu neyse bugün onunla çıkmalı. Ki hafta sonu mesela Pendik Spor maçı var. Fenerbahçe teknik direktörü, bu bütçeleri yöneten bir teknik direktör bence bugünkü maça daha büyük önem vermeli. Eğer en rotasyon dinlendirme yapacaksa da Pendik Spor maçında yapmalı bence.
Şimdi bu akşamki maçın hani İstanbul'daki rövanşta telafisi bir kere zor. Olumsuz bir skor durumunda.
Evet.
Dediğin bakış açısında haklısın. Kimleri tercih eder? Hani forvet üzerinden gidelim. Hani işte Cekum, Batshuayi mi? Batshuayi karar ne kadar rasyonel veya duygusal olur bilmiyoruz. Eğer rasyonelse bugüne kadar Batshuayi tercihini niye son 10 dakikalara sakladı onu sormak gerekir. Dzeko gibi bir oyuncunuz varken, geçen sezon Şampiyonlar Ligi finali oynamış bir oyuncu varken böyle bir turda her türlü başlar.
Bir de Dzeko hani sadece golcülüğü, o santrafor ceza sahasında yaptığı işle öne çıkmıyor Fenerbahçe'de. Geliyor orta sahaya, defansöründen topu alıp kurulumunda geçen son maçta da gördük. 2-3 tane resmen böyle orta ceza sahası önünden, Fenerbahçe ceza sahası önünden takım arkadaşlarına uzun paslar attı defans arkası koşu yapanlara. Hani Batshuayi hiç bunu yapabilen bir karakter değil. Çok farklı bir oyuncu profili.
Batshuayi ceza sahası golcüsü.
Evet.
Gücü var, fiziği var, koşuyor, yıpratıyor ama Dzeko'daki futbol aklı, takım yönlendirmesi onda yok. Mesela o kanatlara girip topu içeriye kesmesi Dzeko'da var. Geçen hafta asist vardı ama bunu Batshuayi'de göremiyoruz. Batshuayi gördüğü anda kaleyi düşünüyor.
Ya Batshuayi'nin ama şimdi şöyle iki artısı olabilir belki bugün. Hem Konferans Ligi'nde genelde İsmail Kartal onu oynatıyordu. Rakibe baktığımızda Saint-Gilloise'ın savunması biraz ağır oyunculardan oluşuyor. Mesela bu sezon yedikleri gollere baktığımızda genelde böyle defans arkasına sarkan hızlı oyuncuların gayet pozisyon bulabildiği bir takım. Hani Batshuayi'yi oraya koyup bu pozisyonları yakalamaya çalışabilir belki İsmail Kartal. Cengiz'in, İrfan'ın, Şimanski'nin atacağı paslarla belki geriden Kurunic bir değişiklik yapar, öyle paslar atmaya başlar bugün. Ya o pasları atılırsa Batshuayi etkili olabilir. Bir de Batshuayi için şöyle bir aslında motivasyonu var. Belçika'da Euro 2024 kadrosuna girmek istiyor. Şimdi Belçika Ligi'nin liderinin de oynayacak. Mesela bugün gidip bir iki gol attığı bir senaryoda Batshuayi de kendini hatırlatmak isteyecektir orada. Öyle bir motivasyonu da olabilir özel. Bir meydan okuma yapacak belki de kişisel.
Bakalım o meydan okuma olacak mı göreceğiz ya da nasıl bir senaryoda olacak. Şimdi sen pasları atacak deyince aklıma geldi. Kurunic, Fred, hani bizim beklediğimiz 11 yayınlarda verdiğimiz. Bu da çok riskli. Fred İsmail oynamış.
Evet.
İlk yarı boyunca. O 19 maçlık seride harika bir uyumları vardı. Eğer Kurunic ile Fred tercih olursa o da çok ilginç olacak yani.
Aslında
İki bilinmez bir arada. Uyumları açısından bilinmez.
Aslında İsmail Kartal'ın geçen yazdan beri hayalini kurduğu ikili Kurunic Fred. Geçen yaz transfer olmadı. Ocak'ta transfer oldu. Fred sakatlandı. Daha hiç şans bulamadı ikisini yan yana oynatma. Bugün ilk kez ama işte o ilk bugün mü olmalıydı? O da soru işareti. Belki de olmayacak, zaten göreceğiz. İsmail Yüksel'i de orada oynatabilir. Fred'i belki yine ikinci yarıda sahaya sürebilir. Yani Fred de hazır değil. Son maçta gördük Hatay deplasmanında, o bildiğimiz Fred değil normal olarak. Yani son 3-4 ayın 2 ayını sakat geçirdi. Kart cezası aldı 3 maç. O ritmini kaybetti. Bugün Fred'in yanında İsmail Yüksek daha güvenli olur gibi. Ama işte İsmail Kartal da hep o hayalini kurduğu ikiliyi belki bugün görmek ister. Bu arada ben kurun için, yani Fred'in normal bir Fred'i düşünürsek, Fred'le daha iyi bir orta saha olacağını düşünüyorum. O Milan'daki kurun içe daha yakın olacağını düşünüyorum. Ama işte alışmaları lazım biraz.
Tabii ki olabilir. Burada dedik ki işte uyum ve zaman süreci. O dediğin birlikte oynama alışkanlığı kazanıldığında, ama artık hani ligin boyu daraldı. Yani liglerin boyu daraldı. O anlamda bakalım göreceğiz Fenerbahçe'nin nasıl bir sonuç alacağını.
Bir de karşınızdaki takım çok kompakt. Yani 11 oyuncu gözü kapalı oynayabilecek bir takım seviyesinde. Birbirlerini tanıyorlar, biliyorlar. Oyunları da zaten onu yansıtıyor. Böyle 10 kişi aynı anda gidip 10 kişi aynı anda geri geliyor. Dar alanda oynuyorlar. Pres doğru zamanda yapıyorlar. Bu arada sen Jiloa'nın bütçesi sence ne kadardır maaş bütçesi? Oyunculara verdiği toplam. Hani bu akşam maçı bir de o gözle izlemek lazım bence.
Şimdi
düşük bir şey söylersen yaklaşırsın.
Ben bilmiyorum. Tahminim de yok ama senin soruna şöyle bir cevap vereyim o zaman. Sen oradan cevap ver lütfen. Sparta Prag mı daha teknik, daha sistemi olan, disiplini olan bir takım? San Jiloas mı? Daha o zaten teknik. İşte parayı da açıklıyor.
Evet. Bence San Jiloas daha teknik. Ama özledikleri yani bütün oyuncular, yani 20 oyuncuya birden 6 milyon euroluk bir bütçesi var. 5-700 tarzı. Fenerbahçe'nin Tadic ve Dzeko'ya verdiğinden daha az. Öyle bir takım izleyeceğiz bugün. Aslında o da hani o bizim futbola bakışımızı da yine etkileyecek maçlardan birisi olabilir.
Şimdi bizi etkileyecek ama futbolun yönetenlerini asla etkilemeyecek. Onlar yine günlük düşünecek. Hani böyle bir projeyi Türkiye'de yapabilecek bir takım var mı? Hani Başakşehir'i buna biraz sayabiliriz. Yeni şu anki ismiyle kurulup elde ettikleri şampiyonluk. Hani o yüzden San Jiloas'tan öğrenmemiz gereken çok şey var ama işte öğrenmek isteyene.
Kesinlikle öyle.
Fenerbahçe saat 23'e sahaya çıkacak. Maçın bir gibi bitmesini bekliyoruz. Biz de gece yayınla konuşacağız nasıl bir oyun ve sonuç olacağını. Teknik direktörlerle devam edelim mi?
Edelim.
4 isim lig başladığından beri göreve devam ediyordu. Okan Buruk.
Adada İsmail 4 isim kaldı. Kartal diye bile söyleyebiliriz onu.
İsmail Kartal, Volkan Demirel, İlham Palut'tu. Şimdi değişikliklere bir de ilk deneyimini Kasımpaşa'yla yaşayan Selçuk İnan eklendi. Gaziantep FK'da Şumudika dönemi sona erdi. Selçuk İnan'la prensip anlaşmasına varıldı. Hem bu sirkülasyonu hem de Selçuk İnan'ın son 10 maçta Gaziantep'e katkısı konusunda ne düşünüyorsun?
Gaziantep ateş hattında, küme düşme hattında şu anda. Daha deneyimli bir teknik direktörün orada başarılı olabileceğini düşünürdüm ama Selçuk İnan mı doğru isim bilemedim onu. Selçuk İnan için de ilginç bir macera olacak. Yani kariyerini için tehlikeli bir hamle bence. Ama mesela Burak Yılmaz'da da ben yanıldım. Şu ana kadar Kayseri Spor'da bence iyi götürüyor.
Burak şu an herkes yanılttı ya.
Evet, yani Beşiktaş'taki serüveninden sonra Burak Yılmaz ve Kayseri Spor'dan herkes daha negatif bir hava bekliyordu ama bayağı toparladı orayı. Belki Selçuk İnan'da da böyle bir etki görebiliriz. Sonuçta onların da artık zamanı geliyor.
Karam Tayfa futbolculuktan sonra teknik direktörlükte. Evet. Yani Eyüp Spor'un bu saatten sonra gelmemesi, Süper Lig'e yükselmemesi büyük bir mucize olur. Görevlerine devam ederlerse ligde kalıp hani Kayseri çok zor düşmesi gibi, yani matematiksel olarak tabii ki bir şey belli olmaz ama Antep kaldığında Selçuk devam, Kayseri Burak'la devam, Eyüp gelip Arda Turan seneye ligo açılan evet, izlenmeye değer.
Jenerasyon değişimi geliyor artık yani. Euro 2008, Euro 2016 kadroları kulübede olacak artık tamamen.
Aynen öyle. Hafta sonu, önümüzdeki hafta Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı var. İl Güvenlik Kurulu Fener taraftarını almıyor, Fenerbahçe taraftarını. Bu yasağa nasıl bakıyorsun? İlk yarıda alınmadı diye mi? İki takım arasındaki geçmişten bugüne olan tutumlar, davranışlar mı?
Bence geçmişten gelen sorunlar ama ya bu yaklaşımla da ne zaman bitecek bu sorunlar onu da bilemiyorum. Yani o zaman hiç mi gidilmeyecek artık? Yani 2010-2011 sezonundaki olaylardan beri gidilmiyor deplasmanlara. Ne zaman bitecek? Mesela iki kulübün böyle bir pakt mı imzalaması gerekiyor? Ne yapması gerekiyor? Ya bu yaklaşımla bence bir daha o iki takım arasında deplasman tribünü göremeyeceğiz. Ama bu sezonda belki şunu çok iyi deneyimledik işte. Kaç maç oldu? 5-6 derbi oynandı deplasman tribününün açık olduğu. Hiçbir sorun da görmedik aslında. Gayet de hatta maça renk katan tezahüratlar, böyle şiddete varmayan, maçın atmosferini arttıran, ya televizyon başındakileri bile bir maçtan koparan, böyle arada "aa bak Galatasaray'ın sesi daha çok çıkıyor, Fenerbahçe'nin sesi daha çok çıkıyor" diye renk katıyor sadece deplasman tribünü. Niye yasaklanıyor ben anlamıyorum hiç.
Ya futbolun güzelliğidir taraftar. Aklı başında, kendini bilen, takımına sahip çıkan, olumsuz anlamda hani holigan kısmını ayırıp söylüyorum bunu. Yani Trabzonspor'la Fenerbahçe'nin ligde şampiyonluk potasında olmaması mı gerekiyor ikisinin? O zaman mı alacaksınız? Ya ne gerek var? Yani sadece spor odaklı, futbol odaklı düşündüğümüzde bu yasak çok saçma geliyor bana. Mesela İzmir'de Karşıyaka Göztepe yasaklandı mı? Yasaklanmadı. Saha dışında yani ölüm olaylarına varan durumlar olmuştu ama yasaklanmamıştı. O yüzden de bu yasak saçma geliyor. Umarız bir gün kalkar da taraftarlar futbol izleme hayallerinin özgürlüğüne kavuşurlar.
Evet, herhalde burada gerçi İstanbul derbilerinin dışında tabii o taraftarların şehir değiştirmesi, toplu bir Fenerbahçe grubunun Trabzon'da dolaşması belki bir gerginliği arttırır bakışı var belli ki bu yasaktan dolayı. Tabii Fenerbahçelerin de aslında haklı bir serzenişi de olabilir. Ya oraya şimdi taraftarı götürüyorsunuz ama 6 kaç sene oldu tam unuttum şu an. 8-10 sene önce de Fenerbahçe takım otobüsü mesela otobüsü kurşunlandı Trabzon-Rize yolculuğunda. Onun da böyle faili ortaya çıkmamışken belki de o gerilim taraftarlara da yansır diye korku da olabilir Fenerbahçe tarafında da.
Ama o zaman şöyle yapalım şimdi. Rize'de taraftar var mıydı? Vardı.
O maçta vardı.
Vardı. Arada bir saat var.
Yani, evet.
Bana saçma geliyor dediğim gibi. Orada da var o taraftarlar. Şehir dışından gelenler. Onlar da geziyor. Trabzon'dan gelenler de orada. Umarız hani bir futbol sever olarak düşüncemiz bu yasağın saçma olduğu. Umarız bir gün kaldırıldığında konuşuruz.
Çağ dışı bir uygulama kesinlikle. İşte bu sezonda gördük güzel örneklerini. İstanbul'da herkes gitti. Geçen hafta gördük işte Beşiktaş Galatasaray maçında. Sen tribündeydin. Hiç ben kötü bir olay duymadım.
Basın yani, tribündeydim. Hani yanlış anlaşılmasın şimdisi.
Yani basın tribünden izledin. Öyle bir şey oldu mu sen, ne bileyim. Tabii tezahürat olarak bir küfürleşmeler oluyor artık. Zaten futbolda var ama ya, onun dışında...
Ona dair zaten tepkimizi söyledik ama onun dışında dediğim gibi...
Sada giriş orada... çıkışlarda bir problem olmadı.
Ya sadece hani orada ev sahibi takım yönetiminin deplasman taraftarlarına bazı böyle angaryası diyelim.
Hoparlör.
Hoparlör. İşte tuvaletlerdeki yani o suların kesilmesi, temel ihtiyaçların karşılanamayacak düzeyde olması anlamında onlar kabul edilemez şeyler tabii ki ama taraftar gitsin, takımını desteklesin.
Ya kesinlikle. Deplasman tribüne gidenler de onları göze alıyor zaten.
Galatasaray'da şimdi Serge Aurier transferi bir çıkmaza doğru gidiyor. Acaba ligde oynayabilecek mi?
Evet.
Yani Nisan oyunu bulacak takıma katılması.
Ya Mayıs sonuna kadar sözleşme yapmıştı. Yani, İki ay oynayabilecek şu an. Eğer ertelenmezse o da dönüşü.
Keşke ki ben mesela sayı üzerinden anlaşsalarmış 10 maç diye.
Evet, öyle olabilirdi. Geri sayımlı bir sözleşme. Kaan Ayhan'dan formayı da alamayabilir dönüşte bu arada. Öyle bir durum da var. Yani Kaan Ayhan bayağı ritim yakaladı orada. Serge Aurier gelecek 2 aylık maç açığını kapatacak, oynayacak. Belki de 2-3 maç görebileceğiz sadece sağ bekte onu.
Şimdi Serge Aurier'e şu yüzden soracaktım. Galatasaray'ın bu devre arasındaki transfer politikası önümüzdeki yaz politikayı etkiler mi? Şampiyonluk oldu olmadığı bir kenara bırakıyorum.
Ya bence şu an kadrodaki yıldızların geleceği etkileyecek. Mesela Zaha, Ziyech, onlar ne olacak? Ya Zaha'nın kalır mı, gider mi? Onların etkileyeceğini düşünüyorum ben bayağı. Mesela Köln hamlesi şu ana kadar çok olumlu gözüküyor. Yani işte o fiyat performans eğrisinden bakarsak hani Sasha Boy tadında bir transfer olacak belki de Galatasaray için. Köln iyi başladı. Ya Köln tarzında transferlerin artacağını düşünüyorum ben Galatasaray'da.
Türkiye nokta diyelim, Şampiyonlar Ligi yapalım. Dün Real Madrid tur atlamayı başardı.
Islıklandı ama.
Islıkla beyaz mendiller eşliğinde.
Evet, taraftarı yani da o sırada galiba berabereydi maç. Yani geride değildi Real Madrid. Eliyordu, turu geçiyordu ama o sırada ıslıklandılar oynanan futboldan dolayı.
Tabii ki şimdi onlar alıştığı için sürekli oturlardı 4-5 atmaya.
Tabii.
Şampiyonluk, 14 şampiyonluk kolay değil ama artık futbol öyle Leipzig çıkar 3-5 atarıza dönmedi olay. Bambaşka bir Leipzig var orada. Xavi Simons'un bambaşka bir yere geleceğini de söyleyebiliriz. Evet. Diğer tarafta City 3-3 ata ata gidiyor.
Gerçekten Haaland, Foden. Bu arada İngiltere milli takımı Euro 2020 senle konuşmuştuk ya. Dün aklıma geldi maçları izlerken. Dün değil, hafta sonu. Yani Bellingham, Foden, Saka'nın formlarına baktığımızda herhalde Euro 2004'ün şampiyon adayı çok net belli ya. Bir de önde Kane var. İşte tek sıkıntı Kane'de. O kupa laneti sıkıntı çıkarırsa.
Ben 6.
Evet.
Olabilir. Ya olabilir değil. Ben orada ne demiştim? Galiba İspanya'yı biraz öne çıkarmıştım. Fransa doğal favori ama sen bunları bu şekilde istatistiklerle söylediğinde evet demiştim. İngiltere en büyük rakibinin evinde kupayı kaldırabilir gibi gözüküyor.
Evet, öyle bir tarihi düello de olabilir. Şampiyonlar Ligi'ne döneyim o zaman, ben konuyu dağıttım biraz.
Yok ya, hiç dağıttığımız yok ya.
Peki Arda Güler'e ne diyorsun? Arda Güler artık hiç denklemde yok gibi Real Madrid'de.
Ya yine senle miydi ki, Numan'la mıydı, hatırlayamıyorum. Arda Güler'in bir kere şimdi birisinin Arda Güler'e, Arda bir senin sakin olman gerekiyor. Isınmaya gidip beklemen çok normal. Tribünden ıslıklar geliyor. Ancelotti şu anda normal düşünemiyor. Senin orada olman, oynaman sana bir şey katmayacak. Senin o baskıyı ben kaldırabileceğini düşünmüyorum. Modric yedek. Ya yeri geliyor cross yedek oluyor. Yaşı düşündüğümüz eyvallah olabilir de Arda Güler'e birisinin her maç sonrasında ve öncesinde Arda sakin ısınsan da ısınmasan da kulübede beklesen de 90+4'ün son saniyesinde oyuna girsen de sen artık bir Real Madrid oyuncususun demesi gerekiyor. O zihinsel hazırlık ve eşiği aştığında ben Arda Güler'in gerçekten hani derler ya topçu olacağını düşünüyorum ama sanki kırılacak gibi gözüküyor.
Bana da bir 2-3 sezon kiralanacak gibi geliyor Real Madrid'den.
Yani mesela Brahim anda, Diaz olayında olduğu gibi tamam Milan'dan böyle bir verimle dönecekse harika.
Real Madrid bunu çok yapıyor, işte Ødegaard da yaptı. Ødegaard mesela satıldı. İşte Kubo vardı şu an Real Sociedad'da. O da Real Madrid'de oynayamadı. Sociedad'a gitti. Ya en kötü ihtimal işte bir Ødegaard veya Kubo da olabilirsin. Yani ne olacak, Arsenal'da oynamak kötü bir şu anda değil. Ama Brahim Diaz rotası ona açık gibi Real Madrid'de. Mesela şu anda Brahim Diaz'ın gerisinde. Ya Brahim Diaz ilk yedek o hücum hattında. Arda onun arkasında. Brahim Diaz da işte 3 senedir Milan'da kiralık oynadı. Yaş olarak da Arda'dan büyük, 23-24 yaşında Brahim Diaz. Ya Arda'nın da önünde sanki böyle bir 2 sezon kiralık geçireceği dönem var gibi geliyor bana.
Ya olsun zaten, hani bir anda Real Madrid'in 18 yaşında formasını alan oyuncu sayısı belli. Arda Güler'in bunu alamayacağını o da biliyordu.
Mesela
Bellingham'ı bu kadar yükseltip sonrasında da kendisini aşağı çekmesi yanlış.
Evet evet. Ya yani acele etmemesi lazım. Çok erken gitti, hiç acelesi yok. Yani onun keyfini önünde, çıkara çıkara yaşayabilir orayı.
Önünde örnekler var. Yani Mesut Star'dı. Star gözüyle Mesut Özil dinleyebilir. Nuri Şahin, Hamit Altıntop. En çok onları dinlemesi gerekiyor. Onların orada müthiş bir kariyeri olmadı. Nuri'nin, hani Hamit'in biraz daha vardı ama Nuri'nin hiç olmadı. O yüzden bu iki isimden destek alırsa kalıcı olabilir. Kiralık artı dönüşte kalıcı olabilir. Yoksa zor gözüküyor.
Yani etrafındaki örneklere de bakabilir en yakın. Mesela Modric. Yani Modric 18-19 yaşında neredeydi? Yoktu daha piyasada o kadar. Yani Arda'nın daha olgunlaşması için çok vakit var. Sadece oynayacağı takımı kabullenmesi lazım. Yani Real Madrid'de kalacağım, ben burada oynayacağım inadını yapmaması lazım.
Ama Türkiye'ye dönmemesi gerekiyor.
Tabii bence de.
Yoksa o çok büyük bir...
İşte böyle Milan, Ajax gibi olur. Takımlar isterken onu bence gidip orada oynayabilir. Real Betis'in çok geçiyor. Ama Milan'ı ben çok yakıştırıyorum Arda. Yani 2 sezon Milan geliştirebilir kendini orada.
Yani Milan'ın da o potansiyelini düşündüğümüzde böyle bir hani Milan ve Arda...
Ya hem büyük kulüp tadını da alırsın hem de oynarsın. Çok iyi bir gelişim adresi.
Nokta oluyoruz o zaman. Sağ olun, teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.